Ayrım 23.
Ünlü sofist Protagoras'un koyduğu ilkeye göre insan her şeyin ölçütüdür. Gerçek de doğru da insandan insana değişir. Devlet bilgisi yalnız belirli bir sınıfta değil, tüm yurttaşlarda bulunmalıdır. Her şeyin ölçütü insan olduğuna göre adalet ve hatta devlet değişmez kurumlar oluşturmazlar. Sofistlere göre devlet güçlünün güçsüze zorla kabul ettirdiği düzenin adıdır. Eğer insanın haksızlık etmeye her zaman gücü yetseydi, haksızlığa uğramayı ortadan kaldırmak için kimseyle anlaşmaya yanaşmazdı. Tukidides tarihinde de yer alan Perikles'in ünlü söylevi de demokratik düşünceye önemli katkıları olan bir belge sayılır. Perikles bu söylevinde demokrasinin birkaç seçkin yurttaşın değil, tüm yurttaşların katkılarıyla var olan bir rejim olduğunu vurgular. Herkesin eşit hak ve yükümlülüklere sahip bulunduğunu, soylu oluşuna göre değil, yeteneklerine ve kazandığı üne göre devletteki yerini alabileceğini söyler. Perikles konuşmasında demokrasinin özgürlük, hoşgörü ve sorumluluk ilkelerine değindikten sonra şöyle diyor: devlet işlerine karışmayanlara, kendi işi gücü ile uğraşan sessiz bir yurttaş değil, hiçbir işe yaramayan biri gözüyle bakıyoruz. Bir politikayı ancak birkaç kişi ortaya koyabilir ama hepimiz onu yargılayacak yetenekteyiz. Biz tartışmaya siyasal eylemin önüne dikilen bir engel diye değil, bilgece davranmanın vazgeçilmez bir ön hazırlığı diye bakarız. Perikles'in söylevinde çağdaş demokratik düşüncede önem taşıyan bir öge daha var. Demokrasinin insanın kişiliğini ve yeteneklerini geliştirmeye en elverişli bir rejim oluşu. Sokrat da toplumun soylular tarafından değil, bilgili ve erdemli kişilerce yönetilmesi gerektiğini savunarak demokratik düşüncenin evrimine katkıda bulunmuştur. Erdemin kalıtımsal olduğunu ve ancak soylu kişilerde bulunduğunu kabul etmemektedir. Bazı insanlar doğuştan daha akıllı ve yetenekli olabilirler ama bilgi ve erdem öğrenilebilen ve öğretilebilen bir şeydir. Aristo ise çıkış noktasında eşitsizlikçi bir düşünceye sahip olduğu halde çoğunluk yönetiminin azınlık bir seçkinler grubunun yönetiminden daha iyi olacağı sonucuna varmıştır. Aristo, halktan kişilerin teker teker yüksek adamlardan daha az niteliklere sahip bulunduklarına inanıyordu. Ama hepsi bir araya geldiklerinde azınlık olan bu seçkinlerden daha iyi olmaları olanaklıydı. Üstelik çokluk bozulmaya azlıktan daha az elverişli idi. Az miktardaki su çok miktardaki sudan daha çabuk bozulurdu. Ama Aristo, halkın yönetici olmasından değil, yasaların yapılmasında ve çok sayıda üyeden oluşan yargı organlarında ağırlık taşımasından yanaydı. Çünkü halkı oluşturan bireyler teker teker değil, ancak bir araya geldiklerinde seçkinlere üstündüler. Aristo, servet ile siyasal iktidar arasında yakın bir ilişki kuruyordu. İnsanların servetlerinden dolayı egemen sınıf oldukları yerde ister azlık ister çokluk olsunlar hükümet biçimi oligarşidir görüşündeydi. Demokrasi için kalabalık bir orta sınıfın varlığını şart görüyordu. Şiddetli toplumsal patlamaları varlıklı küçük bir sınıfın yanında çok kalabalık bir yoksul sınıfın bulunmasıyla açıklıyordu. Orta sınıfın zayıf olması toplumun efendi ve kölelerden oluşması demekti. Aristo'nun şu sözlerinde geleceğin çoğulcu demokrasisinin kuramsal temellerini de bulabiliriz. Eğer bir devlet yaşıyorsa bunun hikmeti birliğe doğru gitmekte bir noktadan daha ileri varmamasıdır. Devlet bu noktayı aştı mı ya ortadan kalkar ya da kötü bir devlet haline gelir. Adeta müzikte uyumun tek ses haline gelmesi veya ritmin tek vuruş haline gelmesi gibi. Aristo'nun ilginç bir görüşü de yöneticinin elindeki silahlı güçle ilgiliydi. Yöneticinin elinde belirli bir asker gücünün bulunması ama bu gücün hiçbir zaman halkın gücünü aşacak düzeye varmaması gerektiğine inanıyordu. Demokratik düşüncenin ilk kaynaklarının eski Yunan'da doğması bir rastlantı sayılamaz. Mezopotamya'da kısa ömürlü olan kent devleti, dağlarla bölünmüş deniz ticaretine açık Mora Yarımadası'nın koşullarında uzun ömürlü olurken doğrudan demokrasiye elverişli bir ortam da yaratmıştı. Ama kent demokrasisinin yıkılmasından sonra demokrasinin ve özgürlükçü düşüncenin yeniden doğması için yüzyıllar ve hatta çağlar boyu beklemek gerekti. Kaderci düşünceden başkasına ortam hazırlamayan, kapalı tarım ekonomilerine dayalı derebeylik düzeninin yıkılmaya başlamasıyla birlikte özgürlükçü düşünce de başka bir çerçevede yeniden canlandı. Aristo'dan yaklaşık 2000 yıl önce yaşamış olan İngiliz John Locke'a göre, insanlar eşit ve özgür oldukları doğa durumundan toplumsal yaşama, güvenliklerini sağlamak için geçtiler. Özgürlüklerini koruyabilmek için sadece güvenlik ve cezalandırma hakkını toplumu yönetecek olanlara devrettiler. Eğer siyasal iktidar koruyacağı yerde halkın doğal haklarını çiğnerse, devrim hakkı doğar. Yasama gücü ile yürütme gücünün ayrı ellerde oluşunun yurttaşlar açısından bir güvence oluşturduğu görüşüne daha çok Locke'da rastlıyoruz. Montesquieu, kuvvetler ayrımı düşüncesini geliştirdi ve onun etkisiyle 1789 Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi'nde şu ifade yer aldı. Kuvvetlerin ayrılmadığı ve özgürlüklerin güvence altına alınmadığı yerde anayasa yoktur. Ünlü Fransız düşünüre göre önünde kendisine engel olabilecek başka bir güç bulunmayan her yönetici özgürlükleri çiğneyebilir, yetkilerini aşabilir. Kuvvet kuvveti durduramazsa özgürlük olmaz. Montesquieu, demokratik cumhuriyetin varlığının yasa yapma, yasayı uygulama ve yasaya göre ceza verme yetkilerinin yani üç kuvvetin ayrı toplumsal güçlere, kral, soylular, halk paylaştırılmasına bağlı bulunduğunu öne sürmüştür. Locke ve Montesquieu gibi 18. yüzyılda yaşamış olan Jean-Jacques Rousseau ise her alanda eşitliği ve tam demokrasiyi savundu. Ona göre en iyi çözüm halkın iktidarını doğrudan kullanmasıydı. Ama mutlaka temsilci kullanmak gerekirse halk bu temsilcilerini dilediği zaman görevinden alabilmeliydi. Oysa Montesquieu ve Sieyès gibi aristokrasi ve burjuvazinin içinden gelen düşünürler, temsilcilerin kendilerini seçenler karşısında bağımsız olmalarını savunmuşlardır. Böyle olunca halk seçecek ama gerçekte bu iki ayrıcalıklı sınıfın seçkinleri yönetecektir. Bu nedenle Rousseau, ulusun vekilleri onun temsilcileri değil, olsa olsa memurları olabilirler demektedir. Rousseau'ya göre özgürlüklerin güvence altında olabilmesi, servet eşitliği dahil insanlar arasında eşitliğin sağlanabilmesine bağlıydı. Böylece güç eşit dağıtılmış olacağı ve kimseye devredilmeyeceği için bazılarının diğerlerinin özgürlüklerini ellerinden alma olanağı ortadan kalkacaktı. Ama halk egemenliği yasaların halk tarafından yapılması anlamına değil, halkın onaylanması anlamına gelmektedir. Çünkü tek tek bireyler iyinin farkındadırlar ama onu tepeler. Halk ise iyiyi ister ancak onu görmez. Hepsinin aynı şekilde yol gösterenlere gereksinmesi vardır. Bu iktidarın toplumu oluşturan bireylere paylaştırılmış olduğu gerçeğine ters düşmez. Ulusal egemenlik parçaların toplanmasıyla oluşur. Fransız devrimini izleyen yakın çağla birlikte özgürlükçü düşüncenin gelişimi de hızlandı. Benjamin Constant, özgürlükleri kaldıran baskının bir kişiden gelebileceği gibi kitlelerden de gelebileceğini gördü. Çoğunluğun azınlıkta olanları köleleştirebileceğini vurguladı. Siyasal iktidarın vicdan ve düşünce özgürlüğüne, mülk sahibi olabilme özgürlüğüne kesinlikle karışmaması gerektiğini savundu. Constant'a göre kent demokrasisinde siyasal iktidara doğrudan katılan yurttaş, bunun verdiği mutluluk ve güven uğruna özgürlüklerine getirilen sınırlandırmalara katlanıyordu. Ama günümüzün temsili demokrasisinde söz konusu olan çok soyut bir katılma olduğu için özgürlüklerinin korunması yurttaş açısından daha büyük önem taşıyordu. Soylu bir ailenin çocuğu olan Fransız Alexis Tocqueville, görevli gittiği Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gözlemlerine dayanarak yazdığı Amerika'da Demokrasi kitabıyla demokrasi kuramına önemli katkılar yaptı. Tocqueville'e göre Amerika'da demokrasinin gelişmesini kolaylaştıran en önemli ögelerden birisi Avrupa'daki gibi eski ayrıcalıklı bir sınıfın var olmayışıdır. Güçlü bir orta sınıf bu sayede oluşabilmiştir. Tocqueville, özgürlüklerin korunabilmesi için iki yol öneriyordu. Yerinden yönetim ve kitle örgütleri, yönetim yetkilerinin tek merkezde toplanmasının önlenmesi ve özerk bölgelere dağıtılmasıyla yalnız siyasal özgürlükler güvence altına alınmakla kalmayacak, aynı zamanda yurttaşların kendi yörelerinin ortak sorunlarıyla daha yakından ilgilenmeleri sağlanmış olacaktır. Dernekler, birlikler ve kitle örgütleri aracılığıyla da yurttaşların sorumluluk duygularının geliştirilmesinin yanı sıra farklı çıkarların savunulması sayesinde toplumun baskıcı bir yönetime kayması önlenecektir. John Stuart Mill, çoğunluğun azınlıkta olanları ezmesine engel olacak çözümler arayan bir düşünürdü. Tüm insanlığın bile bir aykırı düşünceyi susturmaya hakkı olmadığını savunacak kadar özgürlükçüydü. Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler biçimindeki bir devlet seyirciliğinin yanlış olduğunu, devletin özgürlüğün koşullarını yaratmak gibi bir görevi bulunduğunu savundu. Demokrasi kuramının oluşumuna sosyalistlerin yaptıkları katkıları sosyal demokrasiyle ilgili sayfalara bırakarak demokrasinin evrensel nitelikli üç temel egesi olduğunu söyleyebiliriz. Seçim, özgürlük ve bağımsız yargı. Demokrasi azınlıkta olanların da güvence altında olduğu, özgürlüklere saygılı bir çoğunluk yönetimidir. İktidar her siyasal sistemde vardır ama muhalefetin yasal olarak tanındığı ve güvence altına alındığı tek sistem demokrasidir. Özgürlük ve yargı güvencesi olmazsa sadece seçim demokrasiyi değil olsa olsa çoğunluk diktasını yaratır. Özgürlüklerin içinde de demokrasinin işlenmesi açısından haber alma, düşünme ve örgütlenme özgürlükleri ön sırada gelir. Özgür bir haber alma ortamı yoksa insan özgür bir biçimde düşünemez. Düşünme özgürlüğü öncelikle yönetenlerden farklı düşünebilme özgürlüğüdür. Yoksa yönetenler gibi düşünme özgürlüğü Hitler ve Stalin yönetimlerinde bile vardı. Kendisine yöneltilen yanlış bir bilgilendirme, düşüncenin çerçevesini çizer ve düşünce özgürlüğünü ortadan kaldırır. Ama tek başına özgür düşünebilmek, anlatım ve örgütlenme özgürlüğü ile birlikte olmadığı zaman fazla bir ağırlık taşımaz. Bu durumda özgür muhalefetin varlığından söz edilemez. İktidarın sınırlandırılmasının ve bu sınırın bağımsız yargının denetimi ve güvencesi altında olmasının önemi ise açık. Thomas Paine, bu önemi tek cümleyle anlatmak becerisini gösteriyor. Hükümet organlarının seçimle iş başına gelmeleri, seçilen kimseler sonradan sınırsız bir yetkiye sahip olacak iseler, keyfi baskıyı ortadan kaldırmaz. Spinoza'dan beri vurgulanan bir gerçek var. Bu karar organının yapısının demokratik olması kadar, hatta ondan da çok yaptıklarının demokratik olması önemlidir. Çoğunluğun oylarına dayalı bir sistem eğer bugün için azınlıkta kalan ve yarın çoğunluk haline dönüşebilecek olanların haklarına saygı göstermiyorsa, bu demokratik bir sistem olmaktan çok bir çoğunluk diktasıdır. Bir demokraside adaletin ve özgürlüğün gereklerinin yerine getirilmesi, yöneticilerin keyfine ya da sağduyusuna bırakılamaz. Adaletin ve özgürlüğün gerekleri kurumsal güvencelere bağlanmak zorundadır. Seçimin demokrasi demek olmadığını, çağdaş diktatörlüklerin hemen tümünde seçimlere rastlandığını biliyoruz. Ama seçimin varlığının o rejimin demokratikliğinin kanıtı olmadığı ne ölçüde gerçekse, seçimsiz bir demokrasinin düşünülemeyeceği de o ölçüde açıktır. Seçim, halkın ülke yönetimine katılmasının ilk ve vazgeçilmez koşuludur. Demokratik seçimin ilk iki önemli koşulu ise farklı şeyler arasında seçim yapabilme hakkı ile genel ve eşit oy hakkıdır. Sadece benzerler arasında seçim yapılabilmeye olanak tanıyan bir rejim demokratik olmadığı gibi bazılarının oylarına daha çok bazılarının oylarına daha az temsil hakkı tanıyan toplumun bazı kesimlerinin çıkar ve düşüncelerinin temsiline olanak bırakmayan bir rejimin demokratikliği de tartışmalıdır. Demokrasinin işleyebilmesi için toplumda farklı çıkarlara ve dolayısıyla farklı görüşlere sahip bulunanların örgütlenebilmeleri ve görüşlerini barışçı yollardan rahatlıkla savunabilmeleri gerekir. Farklı çıkarlar arasında barışçı bir denge ancak bu çerçeve içinde kurulabilir. Toplumsal barışta rejimin istikrarı da bu dengenin kurulabilmesine bağlıdır. Eğer toplumdaki bazı kesimlerin örgütlenebilme ve çıkarlarını barışçı yollardan savunma olanakları kısılırsa, çarpıtılmış hakça olmayan bir denge ortaya çıkar. Sonuç, toplumsal huzursuzluklar ve patlamalar olur. Örgütlenme olanaklarının kısılması, işverenleri değil, işçileri, sermaye sahiplerini değil, iktisaden güçsüz toplum kesimlerini etkiler. Sendikaların siyasal partileri desteklemelerini önlemekte, ancak dar gelirli toplum kesimlerinin çıkarlarını savunan partilere olumsuz etki yapar. Birkaç varlıklı kişi bir partiyi finanse edebilir ama birkaç işçi bir partinin masraflarını karşılayamaz. Bir işveren tek başına da olsa belirli bir ekonomik güce ve bu güçten hareketle önemli bir toplumsal ağırlığa sahiptir. Kendi görüş ve çıkarlarına uyan bir siyasal partiyi desteklemesi durumunda bu desteğin tek başına bile bir anlam ifade edeceği açıktır. Oysa bir işçinin tek başına ne ekonomik ne toplumsal ve ne de siyasal bir ağırlığı vardır. İşçi ancak örgütlendiği ölçüde kendi görüş ve çıkarlarını savunmada etkili olabilir. Demokrasi farklılıkların birlikte yaşama biçimidir. Çoğulculuk sayıdan çok farklılıktan kaynaklanır. Bu nedenle de çok partinin varlığı gerçek bir demokrasi anlamına gelmeyebilir. Demokrasinin amacı farklılıkları yok etmek değil, uzlaştırmaktır. Pascal, yanlışın gerçeğin tersi değil, zıt bir gerçeğin unutulması olduğunu söylemişti. Demokrasi, zıtların bir arada bulunması zorunluluğundan kaynaklanır. Karşıtların birbirlerini yok etmeleri değil, tamamlamaları gerekir. Demokrasi bu nedenden uzlaşmayı zorunlu kılar. Uzlaşmasız yaşayamaz. Demokrasi bir denge ve uzlaşma rejimidir. Denge olmadan uzlaşma zaten olmaz. Ancak birbirlerini dengeleyebilecek güçler uzlaşmayı zorunlu kılar. Dengelerin en önemlisi ise para gücüne karşı sayı ve örgüt gücünün oluşmasıyla kurulabilir. Tarihsel evrim içinde sendikaların ve kitle partilerinin ortaya çıkışı bu gereksinmeden kaynaklanmıştır. 5 iş adamının karşısında parasal bir denge sağlayabilmek için belki de 500 bin işçi ya da kamu görevlisinin bir araya gelmesi gerekir. Böyle bir şey ise örgütlenme olmadan gerçekleşemez. Örgütlenmeyi zorlaştırmak toplumda sağlıklı bir dengenin oluşumunu zorlaştırmak anlamına gelir. Toplumsal patlamaları ise dengeler değil dengesizlikler yaratır. Hak ve özgürlükler toplumda çatışma çıkmasını kolaylaştırmazlar. Var olan çatışmaların yumuşayıp meşru bir düzeye aktarılmasına yardımcı olurlar. Örneğin Batı'da işçi sınıfı kendi çıkarlarının savunulmasını kolaylaştıracak yasal olanaklara kavuştukça şiddete dayalı yöntem ve amaçlardan uzaklaşmış barışçı bir güç oluşmuştur. Oy hakkını, örgütlenme özgürlüğünü, grev ve toplu sözleşme haklarını aldıkça demokratik rejimin güvencesini oluşturan temel güçler arasına katılmıştır. Hak ve özgürlükler patlamaların nedeni değil, büyük patlamaları önleyecek güvenlik kapakçıklarıdır. Demokrasilerdeki küçük boşalmalar baskı rejimlerinde rastlanan büyük patlamaların seçeneğidir. 1980'lerin sonunda Doğu Avrupa ülkelerinde yaşananlar bu açıdan çok aydınlatıcı örnekler oluşturuyor. İktidarın el değiştirmesi başlığını izleyen sayfalarda iktidarın 3 boyutuna değinmiştik. Nasıl ki iktidar siyasal, toplumsal ve ekonomik olmak üzere 3 boyutlu ise demokrasinin de onlara koşut 3 boyutu vardır. Siyasal, toplumsal ve ekonomik iktidarlara halkın ne kadar geniş bir bölümü katılabiliyorsa, siyasal, toplumsal ve ekonomik demokrasilerde o ölçüde ileri bir nitelik taşır. Siyasal demokrasinin ölçütü, seçme ve seçilme hakkından gerçek anlamı ile yararlananların toplum içindeki oranıdır. Bu haklara tarihte getirilen en önemli kısıtlamanın ekonomik kökenli olduğunu biliyoruz. Ancak belirli bir düzeyde vergi verenlerin siyasal karar mekanizmalarını etkileyebilmeleri, siyasal demokrasinin oldukça ilkel bir dönemini simgeler. Daha sonraki aşamalarda kullanılan belli bir eğitim düzeyine sahip olma koşulu da aslında sınıfsal kökenli bir sınırlamadır. Son olarak cinsiyet ve yaş ile ilgili kısıtlamalar yakın döneme kadar uygulanmıştır. Bazı ülkelerde azalan ölçülerde uygulanması sürmektedir. Toplumsal demokrasinin ölçütü, toplumun çeşitli düzeylerindeki siyasal ve ekonomik nitelikte olmayan karar süreçlerine katılabilme ya da etkileyebilme olanaklarıdır. Bu olanaklardan yararlananların toplum içindeki oranı, toplumsal demokrasinin düzeyini belirler. Eğitim kurumlarından başlayıp tüm toplumsal nitelikli kurum ve kuruluşlarda sürecek bir yönetime katılma, demokrasinin toplumsal boyutunun temelini oluşturur. Toplumdaki farklı görüş ve çıkarların serbestçe örgütlenebilmeleri, siyasal iktidarı barışçı yollardan etkileyebilmeleri ise bu temelin doğal sonucu olması gerekir. 4 ya da 5 yılda bir oyunu ver ve gerisine karışma mantığı, demokrasiyi sadece siyasal boyuttan ibaret sayan ilkel ve seçkinci bir demokrasi anlayışının ürünüdür. Ekonomik demokrasi, üretim ve paylaşımla ilgili kararları alanların toplumsal kökenleri ve toplum içindeki oranları ile bağlantılı olarak değerlendirilir. Toplumsal adaletin sağlanması sadece siyasal düzeydeki kararlarla gerçekleştirilemez. Çalışanların birlikte yönetim biçiminde ekonomik iktidarı denetleyebilmeleri ölçüsünde ekonomik demokrasi vardır. Ekonomik demokrasinin bir mülkiyet sorunu olmadığını hemen belirtmeliyiz. Nasıl ki büyük burjuvazinin tüm ekonomik gücü denetleyebildiği bir ülkede, devlet mülkiyetindeki üretim araçlarının da son değerlendirmede bu sınıfı desteklemek için kullanılması kaçınılmaz ise, üretimde devlet mülkiyetinin egemen olduğu komünist modellerde de artı değerin devlet adına karar verme yetkisine sahip bir azınlığın yararı göz önünde tutularak kullanıldığı da bir gerçektir. Öyleyse önemli olan üretim araçlarının mülkiyetine kimin sahip olduğu değil, üretim ve paylaşmaya kimin karar verdiğidir. Zaten egemen toplumsal katmanı belirleyen de işte bu ölçüttür. Üretim sürecinde özel mülkiyetin egemen olması, ekonomik demokrasinin varlığı halinde büyük burjuvazinin egemen sınıf olduğu anlamına gelmez. Başta İsveç olmak üzere İskandinav ülkeleri bu açıdan iyi bir örnek oluştururlar. Siyasal, toplumsal ve ekonomik demokrasinin güçlülüğü oranında egemen sınıfların mülkleri ellerinden alınmadığı halde egemenlikleri yani kendi çıkar ve görüşlerini topluma dayatma güçleri ellerinden alınmış olacaktır. Demokrasinin temel niteliklerini Erhan Köksal'ın sınıflandırmasından da yararlanarak şöyle sıralayabiliriz.